Ayrım 24.
Yeni odalara kadar gelip bir şeyler yapmamızı isteyenler onlar değildi. Bütün aile babaları şimdi evlerindeydi. Kapılarını sıkı sıkı kilitlemiş, pencerelerini örtmüş, silahlarını ellerinin altına hazırlamış, olayların geçip gitmesini bekliyorlardı. Sofralardan da kimsecikler görünmüyordu. Oysa nereden baksak, şu şehri İstanbul'da 3-5 bin bilekli pazılı softa vardı. Ulema bizden alemdara karşı ricacı olmuş ama kendi sofralarını ileri sürmemişti. Ocaklı dışında ortada gözükenler şehrin çıfıt takımıydı. Yol boyunca sağda solda öbek öbek bu rezil tayfesine rastlamak mümkündü. Hırsızlar, soyguncular, yağmacılar, cesedin üzerine üşüşmek için bekleşen akbabalar misali, gözleri fıldır fıldır dönerekten bekleşiyorlardı. Yolumuzun üzerinde olanlara ihtarda bulundum. Bakın dedim, bir yolsuzluğunuzu, usulsüzlüğünüzü görürsem topunuzu yakarım. Suçlu falan kimdir diye aramam. Hepinize aynı muameleyi yaparım. Aman ağam diyorlardı. Hiç olur mu öyle şey? Biz ocağımıza destek için buradayız. Sonra ilerleyip gözden kayboluyorlardı. Biliyordum, biz uzaklaştığımız anda aynı erkete yerlerinde tekrar belire vereceklerdi. Biz kışlamıza vardıktan 1-2 saat sonra diğer ortalarda peyderpey dönmeye başladı. Yakılan meşalelerle et meydanı gündüz gibi olmuştu. Dalgalanan ateşlerin ışıkları, heyecanlı, kaygılı ve yorgun yüzleri bir bir aydınlatıyordu. Bekliyordum. Mahfilimde oturmuş, çubuğumu tüttürüyor, telaş içinde koştura koştura gelecek olanları bekliyordum. Çok bekletmediler. Habib, Himmet, birkaç çorbacı ve odabaşı hızla arzı endam ettiler. Yoldaşları cenk meydanında bırakıp gitmek var mıdır defterimizde diye söze başladı Habib, selam bile vermeden. Hele otur Habib dedim, üstelik bunu sen mi söylersin? Son Moskov harbini henüz unutmadık. Ne harpti ama? Bir Moskov'un burnu kanadı mı acaba diye alayla cevap verdi. Kavlinizi bozmayacaktınız dedim sert bir sesle. Biz alemdar belasından kurtulmak için yola düştük. Saraya saldırmak için değil. Bu kez Himmet söze girdi. Sabit ağa, görmez misin ki olmuş armut gibi düştüler. Görmez misin ki bu fırsat bir daha ele geçmez. Neyin fırsatı Himmet ağa diye sözünü kestim. Neyin fırsatı olacak diye atladı Habib. Osmanlı'yı bitirmenin fırsatı. İlk kez Habib'in ağzından bu lafı bu kadar açıkça duyuyordum. Demek artık açıklıktan yanaydı. Demek açıklıktan kaçınamayacağı noktaya gelmiştik. Fakir dedim, bu lafı sadece meczupların kullandığını sanırdım. Odabaşıların, çorbacıların değil. Habib güldü. Bu saatten sonra meczup olmaktan başka çaremiz mi kaldı? Deyiverdi. Himmet ve yanlarında gelenler başlarıyla onaylıyorlardı. Yahu diye celallendim. Aslında kızgın ve heyecanlı değildim. Ama böyle görünmek istiyordum. Biz kapı kulu değil miyiz? Kapıyı yok ederseniz kulu ne olmaz ki? Yetmedi mi kulluğun Sabit Ağa? Ne biçim kulluktur bu? Var mıdır şu Memalike Osmaniye'de bizim gibi katmerli başka kullar? Allah'ın kuluyuz. Yetmedi bir de padişahın kuluyuz. Kaç yüz senedir bu böyle? Halimize bak, yetmedi mi? Biz diyoruz ki Allah'ın kulu olmak bize yeter. Dahasını istemeyiz artık. Zaten bilir misin? Osmanlı da istemez. Gözümüze sokar istemediğini de sen görmezsin. Kulluk bitmiştir. Osmanlı bunu bilir. Bunun için kulu yok etmek ister. Bizim gibiler de bunu bilir. Osmanlı bizi yok etmeden onu yok etmek ister dedi Habib. Yanılırsın Habib dedim. Osmanlı bizsiz, biz Osmanlısız olamayız. Kul ile efendinin kaderidir bu. Kulunu yok eden efendi yerinde kalamaz. Efendisini yok eden kul da yaşayamaz. Merak etme Sabit, seni yok eder, başka kul bulur. Sekbanı Cedid boşuna mı çıktı ortaya? Rumeli'den, Anadolu'dan, İstanbul'dan kimsesiz, sahipsiz kalmış kim varsa toplar, üstlerine urba, ellerine tüfenk verir, Yeniçerinin alamadığı maaşı verir, işte sana yeni kul. Üstelik çöpsüz üzüm. Ne şehri tanır, ne akrabası vardır, ne de ahaliden çevresi. İşte sana istediğin gibi kullanabileceğin bir sopa. Osmanlı kulsuz mu kalır sanırsın? Güldüm. Gerçekten gülünecek sözlerdi bunlar. Yahu Habib dedim, bu dediğin gibi kul mu olur? 10 bin tane zavallı garibi bir araya getirsen güç mü çıkar ortaya? Güçsüz kuldan güç alınır mı? Bunlar ne esnafı tanır, ne ulemayı tanır, ne de ahaliden haberleri vardır. En küçük dengeden bir haberdirler. Oraya buraya seyirtir. Deryada kaybolur giderler. Osmanlı bunu bilmez mi? Güçsüz kulun efendisinin de güçsüz olacağını bilmez mi? Oho dedi Habib. O senin söylediğin Sultan Süleyman zamanındaydı. Gözünü aç da etrafına bir bak. Sultan Süleyman Allah'ın rahmetine kavuşalı çok oldu. Şimdi Osmanlı güçlü kuldan korkmaktadır. Güç için tek çaresi kalmıştır. Gücünü kulun güçsüzlüğünden almak. Sana bana aslan kesilip, kafir elçileri karşısında el pençe divan durmak, boyun bükmek, yalvarmak. Şimdi Osmanlı'nın mesleği budur. Elinde ahaliyi zapturapta alacağı bir sopa olsun. Yeter. Ne yapsın seni? Peşine esnafı ahaliyi takmış gelirsin. Seni ne yapsın? Sen ancak Osmanlı'ya dert çıkarırsın. Hazine tükenmiş, kafir dört bir yandan bastırır. Nasıl çıkacak bu işin içinden? Ahalinin elindeki son gücü de alarak. Başka nasıl vergi alabilir ki? Vergileri nasıl artırabilir ki? Keferenin bitmek bilmeyen isteklerini nasıl karşılar ki? Vergi koymaya kalkar, karşısına biz çıkarız. Gümrükleri indirir, sırf kefere istediği için. Karşısına biz çıkarız. Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimler için kefereye söz verir, imtiyazlar tanır. İşi biz bozarız, imtiyazları yok ederiz. Bizi ne yapsın? O bizi istemediğinden kelli, biz onu ne yapalım? Ya o bizi ya biz onu. Başka çaresi yoktur bu işin. Osmanlı olmadan biz ne yapabiliriz ki Habib dedim. Ahaliye o kadar güvenme. Kızar söylenir söver. Sonra padişah ortaya çıkınca padişahım çok yaşa diye kendini yırtar. Ulemaya hiç güvenme. Bütün gücünü padişahtan alır. Padişah olmasa ne olur? Kim ulemayı dinler ki? Tarikatlar ulemayı ne yapsın? Hepsinin bir sürü şeyhi var. Bu Frenk ihtilali zaten yüreklerine korku salmıştır. Bilin ki padişaha saldırdığınızda ulemayı yanınızda bulamazsınız. Hele saltanata saldırdığınızda onları tamamen karşınızda bulursunuz. Sonra diyelim ki saltanatı kaldırdınız. Ne olacak? Sen mi padişah olacaksın? Ben mi? Ahali kıçıyla güler yüzümüze. Padişahsız memleket yönetilir mi? Kendi ağzınla dersin. Kefere dört bir yandan bastırır diye. O zaman bastırmayacak mı? Biz keramet gösterip keferenin donanmasına yıldırımlar mı yağdıracağız? Gümrükleri yok etmemizi bizden de istemeyecekler mi? Direnirsek, ordu kurmak gerekince biz ahaliden vergi almayacak mıyız? Unutma ki padişah ezelden beri var. Vergi istediğinde ahali söylenir durur ama sonunda isteneni verir. Bize niçin versin? Ancak zulümle korkutursak verecektir. Oldu mu şimdi? Kendi kendimize mi zulmedeceğiz? Sabit Ağa'nın söylediklerinde doğruluklar çoktur diye söze Himmet Ağa girdi. Ama bunların çoğunu biz de düşündük. Habib Ağa ile anlaşamadığımız hususlar vardır. O der ki, saltanatı kaldıralım. Saltanat zulümdür. Padişah da bir insandır. Ben derim ki, doğru bile olsa, bu iş böyle bir çırpıda olmaz. Önce Sultan Mustafa'yı tekrar getirelim dedik, anlaşamadık. Konya'daki Mevlevi Şeyhini padişah yapalım, halk sever sayar dedik, onda da anlaşamadık. Kırım Hanzadelerinden birini getirsek, bu sefer de Tatarlık gayreti deyip hücum edecekler, bunda da anlaşamadık. Yine dönüp dolaşıp Habib Ağa'nın sözüne geliriz, saltanatı kaldırmak. Bir şeyleri kaldırmak zorunda mısınız Himmet Ağa dedim. İşte alemdarı hallettik, saraya da gücümüzü gösterdik, şimdi efendi de kul da yerini bilsin. Bu kadarı yeter. Üstelik haberiniz olsun. Bu iş alemdarı gafil avlamak gibi olmayacaktır. Gafillik bitmiştir. Saraya 4-5 bin sekban askeri toplanmış. Kaptanı Derya Ramiz Paşa donanmaya, tersaneye ve Galata'ya hakim olmuştur. Öyle hadi saldıralım diyerek olmaz bu işler. Dengeyi korumayı bilmek lazım. Şimdi coşup zafer sarhoşluğu içinde saldırırsanız ocaklıyı kırdırıp kökümüzü de kurutabilirsiniz. Daha demin sekbanların bir gücü olmadığını sen söylemedin mi Sabit Ağa diye araya girdi Habib. Şimdi de 4-5 bin sekbandan korkarsın. Geç bunları Habib dedim. Meseleyi sidik yarışına çevirme. Bu cesaret gösterilecek oyun değildir. Koskoca ocağın kaderinden söz ediyoruz burada. Birden hep suskunluğuyla tanınan, bugün de şu ana kadar hiç konuşmamış olan 43'ün çorbacısı Arnavut Şaban Ağa, bir duvar konuştuğunda nasıl herkesi hayretler içinde bırakacaksa bizi o hale koyup tane tane konuşmaya başladı. Sabit Ağa yerden göğe haklıdır yoldaşlar. Baba Ali'nin önünde 10.000'den fazlaydık ama bunların yarısına yakını ipe sapa gelmez şehirci ruhuydu. Sekbana karşı işe yarayacağından şüpheliydim. Bir de topçu karışırsa işin içine durumumuz hayli müşkil olur. Ben derim ki artık pazı kuvvetinin alacağı şeyler alınmıştır. Bundan sonra işi müzakere yoluna dökelim. Daha fazla üstüne gidip yaralı aslanı köşeye sıkıştırmayalım. Cemaatten aldığım ilk açık desteğe seviniyordum ki 36'nın oda başısı, ocağın kan kırmızısı Kandıralı Mehmet de benim haklı olduğumu, Sabit Ağam haklıdır diyerek gayet veciz, kendine yakışır bir üslupla ifade etti. Cemaatte durum değişiyor, ortak fikir saraya saldırmama yönünde eğiliyordu. Habib tam bu anda elindeki son kozu kullanarak bana, kardeşliğimizin en büyük ve belki de sonuncu olmayacak kazıklarından birini attı. Yoldaşlar dedi, sabaha 3-4 saat kalmıştır. Çevrenize bir bakın, cemaatimizde eksikler vardır. Yoldaşlarımızdan şimdi burada bulunmayanlar vardır. Nerededirler bilir misiniz? Dediği durum daha en başında benim dikkatimi çekmiş fakat üzerinde fazlaca durmamıştım. Şimdi Habib'in imayla dolu bir şekilde bu soruyu sorması birden merakımı celp etti. Hakim olamadığım bir telaşla sordum. Sen bilirsin Habib Ağa, neredeler? Himmet Ağa'nın yılışık gülümsemesi altında Habib, soğukkanlı bir sesle saymaya başladı. Ramazan Ağa, Behiç Efendi'nin konağında. Yusuf Ağa, Reis-ül Küttab, Galip Efendi'nin konağını herhalde şimdilerde eline geçirmiştir. Sadaret Ketüdası, İçişlerine bakan en yüksek devlet görevlisi, İçişleri Bakanı gibi. Mustafa Refik Efendi konağında az önce Cafer Çavuş tarafından cehennemine gönderilmiş. Defterdar Tahsin Efendi'yi dört kolluya bindirmekse bizim Memiş Çavuş'a nasip olmuştur. Bu arada sizin o kadar çekindiğiniz Sekban askerlerinden 50 tanesi de yoldaşlarımızın kılıncı altında paralanmıştır. Artık müzakere devri kapanmıştır. Açıkçası müzakere edilecek adam da kalmamıştır. Öfkeyle kendisini süzen gözlerime bir an bile bakmıyordu. Birden ayağa fırladı. Yürüyün yoldaşlar diye bağırdı. Saraya gidiyoruz. Şeytanın en büyüğünü temizlemeye. Dışarıdan duysam hayvan börtüsü sanabileceğim bir ses çıktı boğazımdan. Defolun gidin Allah'ın belaları. Bize mi sordunuz bu düzenleri kurarken? Ben ve ortam hiçbir yere gitmiyoruz. Habib, Himmet ve yandaşları kalkmış, kapıya doğru seyirtmişlerdi bile. Şaban Ağa, Kandıralı Mehmet ve ben, üç kişi öyle oturuyorduk. Gürültüyle çıkıp gittiler. Arkalarından bağırdım. Allah selamet versin. 17 Kasım çarşamba sabahı bu çıkıp gidenler 10.000'in üzerinde bir kalabalıkla saraya saldırdılar. Biz üç kişi onlara katılmayan 10 kadar zabitle birlikte yeni odalarda oturuyor, an be an ne olup bittiğinden haber almaya çalışıyorduk. İlk gelen haberler haklılığımızı gösteriyordu. Ayasofya, Sultanahmet, Ahırkapı, Divanyolu ve Irgat Pazarı adeta bir can pazarı olmuştu. 3.000 sekban bunları karşılaştıkları her yerde darmadağın etmiş, sokaklar yoldaşlarımızın cesetleriyle dolmuştu. Dağılanlardan kaçanlar soluğu burada, bizim yanımızda alıyor, dehşet içinde sarayda 20-30 bin asker olduğundan bahsediyor, bir sekbanı 10 görüyorlardı. Haklı çıkmamız hiçbir şey ifade etmiyordu ki, şimdiden sokaklarda yatan binlerce ceset bizim yoldaşlarımızdı, bizdik. Artık ait olacak başka hiçbir yer bulamayacağımız ocağımızdı. Derken bizim için bardağı taşıran son işi de yaptılar. Kaptanı Derya Ramiz Paşa donanmadan ağ kapısına ateş açtırmıştı. Hiçbir ocaklı artık susup oturamazdı. Hiçbir ocaklı ağ kapısının topa tutulmasını içine sindirip eli kolu bağlı duramazdı. Yürüyün ağlar dedim mahvilimdeki yoldaşlara. Avluya çıkıyoruz, neferi toplayın. Yeni odalar ana baba günü olmuştu. Uzaklardan top tüfek sesleri geliyor. Toplanan 4-5 bin nefer bizden emir alamadıkları için burada bekleşiyor. Gelen kötü haberlerle öfkeye kapılıyor. Bendini yıkacak bir ırmak gibi köpürüyordu. Yüksekçe bir yere çıktım ve bağıra bağıra yoldaşlara hitap etmeye başladım. Yoldaşlar, hepiniz biliyorsunuz işin buraya gelmesini engellemeye çalıştık. Yoldaşlarımıza saraya hücum etmemeleri için tembihte bulunduk. Heyhat, ettiler. Şimdi duyarız ki kırılmışlar. Şimdi duyarız ki 5000 şehidimiz varmış. İşte bunun içindi. Hücum etmeyin deyişimiz. Müzakere yoluna gidelim dedik, dinletemedik. Ama artık çok geç yoldaşlar. Herhalde oturup ağlaşacak değiliz. Ne zaman görülmüştür ocağın ağ kapısının topa tutulması? Hangi hükümdar donanmasıyla kendi halkını topa tutmuştur? Süleymaniye külliyen yanmaktadır. Masum ahali kaçışmaktadır. Saray bu işi getirip ocağın namusuna dayamıştır. Bu saatten sonra bize düşen bu namusu saraya göstermektir. Kandıralı Mehmet Ağa Tophane'ye, Arnavut Şaban Ağa Levent Kışlası'na, ben Sabit Ağa'nız at meydanına, Sultanahmet Meydanı. Çıkacağız. Üçe ayrılacaksınız. Üç yoldan saldıracağız. Vurun yoksa vurulacaksınız. Yakın yoksa yakılacaksınız. Durun dediğimizde durun yoksa durdurulacaksınız. Ağzım köpürmüş gibiydi. At gibi soluyor. Son cümleyi ağzımdan çıkaramıyordum. Üçe ayrılacak ortaları saydım. Nerelere gideceklerini söyledim. Sonra tekrar çıldırmış gibi bağırdığımı duydu kulaklarım. Hücum yoldaşlar! Hünkâr Hacı Bektaş Veli için, Kara Kazan aşkına, Pir aşkına, Erenler aşkına hücum! Hücum! Et meydanından bir derya gibi boşalmaya başladık. Güneş ilk ışıklarını göstermeye başlamış, 18 Kasım Perşembe'ye işaret ediyordu. İlerledikçe manzaranın dehşetiyle karşılaşıyorduk. Şehir ölü gibiydi. Dünkü sokak çarpışmalarının bıraktığı cesetler her adımda karşımıza çıkıyor, kocaman açılmış gözleri adeta bize gecikmemizin hesabını soruyordu. Biz mi gecikmiştik, onlar mı ileri gitmişti? Suçluluk hissiyle değil, düşmanla boğuş Sabit dedim kendi kendime. At meydanına kadar hiçbir mukavemetle karşılaşmadan ilerledik. Yeni odalardan benimle gelecek 2000 kadar neferle yola çıkmıştım. Ama işte at meydanına geldiğimde neferlerimin sayısı 5000'e varmıştı bile. Dünkü çarpışmalarda canını zor kurtarıp saklananlar, dün kararsız kalıp bugün kararını vermiş olanlar, sokak sokak dolmuş taşmış at meydanına akmaya başlamıştı. Meydanın en görünen yerine İmam-ı Azam sancağını, Yeniçeri Ocağı'nın en büyük sancağı diktirip beklemeye karar verdim. Şaban Ağa ve Kandıralı Mehmet'in hareketlerinin sonucunu bekleyecektim. Uzaklardan patlama sesleri, top atışları duyuluyor, çıkan yangınların dumanları ufku işgal ediyordu. Sultan Mahmut, Zekban askerini duvarların arkasına çekmiş, onlar da telaşla sarayın duvarlarından bakıyor, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Derken perişan bir halde küçük Ayasofya yönünden 200 kadar yoldaşın çıka geldiğini gördüm. Etrafı kolaçan eden gözlerim, başlarında yürüyen Habibi hemen seçti. Üstü başı paramparçaydı. Sağ eline kanlanmış bir paçavra sarılmış, sağ bacağı aksıyordu. Doğruca onlara doğru ilerledim. Beni görünce, "Sonunda insafa geldiniz Sabit Ağa," dedi bezgin ve yorgun bir sesle. "Haklı değilsin Habib," dedim. "Sizin için değil, ocak için buradayız." Henüz öğleni devirmiştik ki hayırlı haberler birbiri ardına gelmeye başladı. Hesap dönmüştü. Kandıralı Mehmet tophaneyi ele geçirmiş, birçok topu sürüyerek et meydanına getirmiş, oradan da Bağbali yönünden saray duvarlarının karşısına doğru harekete geçmişti. Şaban Ağa Levent çiftliği kışlasına varmış, kısa süren çatışmadan sonra içeri girmiş, bazı binaları ateşe vermişti. İyi haberler bunlarla bitmiyordu. Kaptanı Derya Ramiz Paşa, Kadı Paşa ve Moralı Ali Efendi gibi dünün nizamcıları, bugünün sekbancıları durumlarının vahametini görmüş, sırra kadem basmışlardı. Yalnız bütün bu haberlerden daha önemli kötü bir haberi at meydanında beklerken aldık. Sultan Mahmut, evvelsi gece ağabeyi Sultan Mustafa'yı idam ettirmişti. Yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Son kozunu oynamış, ya bana razı olursunuz ya da saltanatı bitirirsiniz diyor. Büyük kumarını oynuyordu. Hayattaki tek Osmanoğlu o idi. Canını koruyordu. Hanedanı ortaya atarak arkasına saklanmış, bizim kararımızı bekliyordu. Himmet Ağa vurulmuş, ahır kapı tarafında bir sokakta yatıyordu. Habib yalnız kalmış gibiydi. Biz baskın çıktık ve Sultan Mahmud'un canıyla saltanat kurtuldu. Sekban-ı Cedid kaldırıldı. Saraydaki Sekban askeri teslim oldu. İstanbul'un sahiplerinin olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ocağın yere düşen namusu kaldırıldı, padişahın gözüne sokuldu. Vaziyet Sarı Ağam'ın dediği gibiydi aslında. Eski tas, eski hamam sabit. Ölenler niçin öldü? İstanbul'un öte yüzü. 23 Temmuz 1809. Ordu yine seferde. Yine Moskov. Sabit orduda. Bu kez Habib de orduda. Fakir kendisini iyice marangozluğa verdi. Bir farkla ki artık gavur mahallelerinden de müşterilerim var. Bu pek görülmüş bir şey değil ama var işte. Ünüm onlara dahi yayılmış. Bunlar eski müşterilerime benzemiyor. Sipariş veriyorlar. İstedikleri dolapları, sandıkları ama en önemlisi sehpa ve yemek masalarını çizip getiriyor. Böyle olsun Sarı Ağam diyorlar. Başlangıçta bu beni hayli kızdırıyordu. Ustaya geliyorsan ustanın işini kabul edeceksin. Burada işler böyle yürür. Ama bunlar öyle değildi. Kabul etmiyorlar fakat bunu da ustalıkla yapıyorlardı. Açıkça gelip ustalığımı kabul etmediklerini söyleseler kovardım, kurtulurdum. Bunu hiç yapmadılar. Aksine işlerimin inceliğinden, sağlamlığından, seçtiğim ağaçların güzelliğinden, budakları bir araya getirişimin harikuladeliğinden söz ediyor. Sonra "Usta ağam, bak bir de ustalığını bu çizdiğim masada göster." deyiveriyorlardı. Elim ayağım tutuluyordu. İsteklerini o kadar nazik, o kadar makul anlatıyorlardı ki diyecek söz bulamıyor, yapmak zorunda kalıyordum. İtiraf edeyim, hoşuma da gitmiyor değildi. Yıllardır hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılmıştım galiba. Burun buruna yaşıyorduk. Şuradan 5 dakika yürüsem gavur mahallesine varırdım. Oysa ne istedikleri masaları, sandalyeleri ne de sehpaları daha önce görmüştüm. Kalktım, sadece onları görmek için bez tüccarı Yorgi'nin evine gittim. Evin taş olması dışında bizim evle en büyük farkı girer girmez aldığım kilise kokusuydu. Evin hanımı ve çocuklar beni nezaketle karşılayıp kahve ikram ettiler. Taş evin serinliğinde misafir odasında oturup Yorgi ile konuşur gibi yapıp birdenbire içine girdiğim bu yeni alemi incelemeye başladım. Bize benzemiyorlardı. Evleri de bizimkine benzemiyordu. Döşenişi, eşyaların şekilleri, duvarlardaki ikonlar bambaşka bir alem yaratıyordu. Yine de bütün bunların altında bir benzerlik yakaladım. Bu bir histi sadece. Nedir diye sorsanız söyleyemem. Ama çok büyük bir benzerlikti. Çevreme bakıyordum, bu hissi bana veren şey şuralarda bir yerde olmalı diyordum ama bulamıyordum. Bütün uğraşım boşunaydı. Kalktım, Yorgi ile birlikte masayı, sandalyeleri, sehpaları, dolapları inceledim. Şekilleri hoştu ama ben yapsaydım çok daha sağlam ve incelikli olurlardı.